Ayrım 9. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 134. 5. bölüm. 12 Eylül'e doğru. 12 Eylül'ün taşları döşeniyor. Türk İş Cuntası'nın 5 Haziran 1977'deki darbe girişimini atlatan Türkiye, 12 Eylül 1980'e kadar aynı cuntanın geriledikçe giriştiği yeni ataklara tanık olacaktı. Aynı şekilde MHP de ucundan kenarından da olsa iktidara yamamakta ısrar edecekti. MHP'nin ve cuntasının iktidar şansı yoktu ama bu ataklarla Amerikancı 12 Eylül darbesinin yolunu açıyorlardı. 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra milletvekillerinin sistem partileri arasında dağılımı şöyleydi. CHP 213 milletvekili, AP 180 milletvekili, MSP 24 milletvekili, MHP 16 milletvekili. Seçimlerde CHP oylarını artırmış ama tek başına iktidar olacak güce ulaşamamıştı. AP-MC koalisyonuyla MHP'ye oy kaybediyordu. MHP ise Amerikancı hakim sınıfların en gerici kesimlerini etrafına toplayarak mecliste bir çekirdek oluşturuyordu. CHP Genel Başkanı Ecevit'in hükümeti kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 21 Temmuz 1977'de Erbakan ve Türkeş'i de yanına alarak 2. MC hükümetini kurdu. 2. MC hükümetini anarşi ve terör başta olmak üzere ekonomide döviz sıkıntısı ve enflasyon, ABD'nin Kıbrıs'taki dayatmaları gibi sorunlar bekliyordu. Öte yandan Türk İş Başkanı Halil Tunç, MC hükümeti kurulduğu takdirde Türk İş'e bağlı işçilerin genel greve gideceğini açıklamıştı. Halk MC hükümetlerine güvenmiyor, tepki duyuyordu. Türk İş bu koşullarda gönül seferberliği adını verdiği barış ve kardeşlik çağrıları yapmaya başladı. Öte yandan Eylül, Ekim ve Kasım aylarında MHP'li komandoların saldırılarında azalma oldu. Dolayısıyla bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı azaldı. Ağustos'ta 23 olan ölü sayısı Eylül'de 17, Ekim'de 7 ve Kasım'da 17 idi. Türk İş sahte barış çağrılarıyla komandoları dizginlerken kontrgerilla denetimi altında tuttuğu sahte sol örgütleri piyasaya sürdü. Bu aylarda görülen saldırıların birçoğunun altında bu örgütlerin imzası vardı. İkinci MC hükümeti bu maskenin altında halka karşı bazı önlemleri gündeme getirdi. Hükümet kurulduktan kısa bir süre sonra zam paketi açıldı. Temel mallara yapılan büyük oranlı zamlar tepkiyle karşılandı. Öte yandan AP içindeki MHP'ye yakın isimlerin başında bulunan Saadettin Bilgiç'in Milli Savunma Bakanı olarak TSK'ya yönelik bazı girişimlere dikkat çekiyordu. Bu girişimlerin başlıca hedefi ordu içinde iyice tecrit olmuş Türk İş Cuntası'nın 30 Ağustos 1977'yi olabildiği kadar az kayıpla atlatmasını sağlamaktı. Nitekim 30 Ağustos 1977 Türk İş Cuntası'nın bazı sivri isimlerini kapsayan basit bir budama işlemine tanık oldu. MHP cuntası tasfiye edilmedi. Ordu içinde bu cuntanın biraz daha geriletildiği yeni bir denge kuruldu. 12 Mart'tan beri ön planda yer alan ünlü Türk işçiler Musa Öğün, Recai Engin ve Korgeneral Rüştü Naiboğlu emekliye ayrıldılar. Öte yandan 12 Mart uygulamalarından tanınan Korgeneral Selahattin Demircioğlu orgeneralliği terfi etti ve Milli Savunma Bakanlığı müsteşarlığına getirildi. Dikkat çeken diğer isimler ve yeni görevleri şöyleydi. Korgenerallikten orgeneralliği terfi eden Sedat Celos'un Genelkurmay 2. Başkanlığına, Hava Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, Orgeneral Nurettin Ersin 1. Ordu Komutanlığına ve Orgeneral Vecihi Akın da 2. Ordu Komutanlığına getiriliyordu. Kamu kuruluşlarında faşist örgütlenme. MHP'nin 2. MC'de yer almakla elde ettiği belki de en önemli üstünlük devlet kuruluşları içindeki mevzilerini güçlendirmesiydi. 2. MC hükümetinde Türk İş'in dışında 3 MHP'li bakan bulunuyordu. Sağlık Bakanı Cengiz Gökçek, Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner, 1. MC zamanında Milli Eğitim, Ticaret, Orman ve Köy İşleri Bakanlıklarında köprü başlarını tutan MHP, şimdi bu bakanlıklarda da yukarıdan aşağıya yayılacaktı. Böylece Tariş'te, Fisko Birlik'te, Çuko Birlik'te, Seydişehir'de, İzmir'de, Ant Birlik'te, hastanelerde birçok sağlık kuruluşunda, gümrük kapılarında ve genel müdürlük başta olmak üzere Tekel'in bütün kuruluşlarında MHP örgütlenmesine geçildi. Sadece MC'nin son 3 ayında çeşitli işletmelere ve üretici birliklerine 5000 civarında MHP'li sokuldu. Buralarda kurulan silahlı çetelerle işçi sınıfının mücadelesi bastırılmaya çalışıldı. İlginç olan nokta MHP'nin bu bakanlıklarda ilk olarak özlük işleriyle öğretim dairelerini el atmasıydı. Böylelikle buralardaki atama ve nakiller kontrol altında tutuluyor. Bakanlık içindeki yayılmada çok önemli bir köprübaşı elde ediliyordu. Ayrıca bu yolla birçok meslek okulda ele geçirilerek yeni yetişen gençlere ırkçı milliyetçi ideoloji aşılanmaya çalışıyordu. Sağlık Bakanlığı'nda Özlük İşleri Genel Müdürlüğü atamaları yapan yer olduğu için buraya hemen el kondu. Bunu Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü'nün işgal edilmesi izledi. Bu genel müdürlüğe bakanlığın sağlık kolejleri bağlıydı. Bu okullarda 60 bin dolayında öğrenci okuyordu. Tekel Bakanlığı'nda en önemli yerlerden biri personel ve eğitim grubu müdürlüğüydü. Burası da hemen MHP'lileştirildi. MHP'nin bakanlıkları idaresinde tecrübe ve uzmanlığın hiçbir değeri yoktu. Tek ölçü MHP'ye hizmet etmekti. MHP bakanlıkları idare etmiyor, resmen işgal ediyordu. Bu işgal eyleminde kontrgerillanın ve ülke ocaklarının eylemlerinde yer almış kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan transfer edilmiş ırkçı öğretmenler, emekli askerler ve 21 Mayıs olaylarına Türkeş'le beraber katılmış ülkücü harbiyeliler dikkati çekiyordu. Bakanlıkların kilit noktaları bunlara teslim ediliyor. Ayrıca bunların emri altında çok sayıda MHP taraftarı işçi kılığında buralara yerleştiriliyordu. MHP'li Agah Oktay Güner, Ticaret Bakanı olur olmaz müsteşar yardımcılığına kontrgerillada görev almış Bülent Öztürkmen'i getirdi. Bakanlık müşavirliğine ise yine 12 Mart'ta Ankara kontrgerillası has elemanlarından Cahit Tural getirildi. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Selahattin Sarı, Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Onun da kadrosu Fisko birlikte gösterildi. Bunlar Ticaret Bakanlığı'na sokulan MHP'lilerin önde gelenleriydi. Bakanlığı bir karargah olarak kullandılar. O kadar pervasızlardı ki yine bir bakanlıktan müdürlüğe getirilen MHP Gençlik Kolları üyesi Fuat İstanbullu, CHP hükümeti kurulduktan sonra Şubat 1978'de Adana'dan Ankara'ya portakal sandıkları içinde makineli tüfek getirirken 3 MHP'li ile birlikte yakalandı. Yine Ticaret Bakanlığı'nda bakanlığa bağlı 7 genel müdürlüğe 21 Mayıs olaylarına karışan ülkücü harbiyeliler atanmıştı. Tekel Bakanlığı'na doldurulanlar içinde ise tekel ile hiçbir ilgisi olmayan çok sayıda öğretmen ve emekli asker bulunuyordu. MHP'nin bakanlıklardaki ve devlet işletmelerindeki örgütlenmesi Nazilerin Almanya'daki örgütlenmesinden örnek alınmıştı. MHP buralarda obalar ve oymaklar şeklinde gizli örgütleniyordu. Bu örgütlenme ile ilgili olarak Örsen Ömer şunları yazıyordu. İş yeri ünitelerinde olduğu gibi çeşitli kurumlara bağlı mesleki okullarda da oba ve oymak başı örgütlenmesiyle ilgili şemalar var. Sonra üretici birliklerinden ÇUKO birlikte Ülkücü İşçiler Derneği'nin örgütlenme biçimi var. Oba başkanları, oymak başkanları, yardımcıları, vardiya oymakçıları ve bunun gibi gördük ki MHP'nin Ülkücü İşçiler Derneği, Büyük Ülkü Derneği, MİSK gibi yan destek kuruluşlarıyla devleti işgal yöntemi 1933'lerin Almanya'sında Nazilerin devlet işletmelerindeki tırmanışlarını andırmaktadır. Milliyet 9 Nisan 1978. MC hükümeti yıkıldıktan sonra bunlardan bazıları açığa çıkartıldı. Türkeş'in MC içindeki görevi Kıbrıs Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'ydı. Bu da MHP ve kontrgerillanın Kıbrıs'taki her köyde faaliyetlerini hızlandırmalarını olanak tanıyordu. İkinci MC zamanında Kıbrıs'a kontrgerilla sızması güçlendirildi. 1977'nin sonuna doğru 2. MC'nin de sonu görünüyordu. Türkiye bu MC pratikleriyle daha fazla gidemeyecekti. Bu koşullarda anarşi ve terör büyük bir tırmanma gösterdi. Bunun sonucu olarak Aralık'ta ölenlerin sayısı 49'u buldu. MHP'li komandoların ve sahte sol örgütlerin suikast ve sabotajları bütün yurdu kasıp kavurdu. AP'den istifa eden 11 milletvekili MC'nin yıkıldığını ilan ediyordu. Anarşi ve terör tırmandırılıyor. Ecevit bu 11 milletvekiliyle birlikte yeni hükümeti kurdu ve 17 Ocak 1978'de güvenoyu aldı. Hükümet kurulur kurulmaz sağlı sollu görülmemiş bir terör dalgası bütün yurdu kapladı. Türkiye, Ekim 1979'a kadar süren Ecevit iktidarı döneminde yüzlerce yurttaşının ve çok sayıda değerini teröre kurban verdi. İstanbul'da 5 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan 16 Mart 1978 katliamı, 23 Aralık 1978'de 98 yurttaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş katliamı, kahvelerin, otobüslerin, vatandaşların topluca bulunduğu yerlerin taranması, bombalanması hep bu dönemde oldu. Yine bu dönemde 24 Mart'ta Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz öldürüldü. 8 Nisan'da İstanbul'da evinin önünde kurşunlanan Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor Serber Tanilli felç oldu. 17 Nisan'da Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, 11 Temmuz'da ise Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Bedrettin Cömert öldürüldü. 20 Ekim 1978'de Ordinarius Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu, 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi başyazarı ve genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi öldürülecekti. Topluma açıkça Ecevit geldi, anarşi arttı, bu hükümet anarşi ve terörü önleyemedi mesajı veriliyordu. Öte yandan tertip ve saldırılarla Amerikan derin devletliği için zorunlu olan toplumda huzur ve sükun talebinin ana dava haline getirilmesine çalışılıyordu. Kontrgerilla'nın bu dönemde uyguladığı psikolojik savaş yöntemlerinden biri Ecevit hükümetini erken hesaplaşmaya çekme çabası oldu. Hükümet daha yerine oturmadan iki CHP milletvekilinin başlattığı kontrgerilla tartışmasını iktidarın iradesini ve mücadele isteğini kırmak amacıyla kullandılar. Türkeş ve diğerleri hükümeti kontrgerilla konusunda açıklama yapmaya ve varsa bu örgütü açığa çıkarmaya çağırdılar. Ecevit bu konuda yıllardır söylediği sözleri bir yana bırakarak kontrgerilla diye resmen kurulmuş bir örgüt yoktur dedi ve tartışmaya girmeye niyeti olmadığını belirtti. Konya Junta Toplantısı. Yine bu dönemde Ecevit hükümetini yıpratacak ikinci büyük psikolojik harekat 1978 Mart ortalarından Nisan ortalarına kadar yükseltilen terör dalgasının zirvesinde gerçekleştirilen Konya Junta Toplantısıydı. 24 Mart'taki Doğan Öz cinayetinden sonra MHP'nin 15 Nisan'da Ankara'da büyük bir yürüyüş tertiplediği bildirildi. Bu yürüyüşe bütün yurttan gelen ülkücüler katılacaktı. Ankara eyleminin büyük bir gövde gösterisi olacak şekilde düzenlendiği anlaşılıyordu. MHP bu eylemin provasının bundan birkaç gün önceki Kırıkkale mitinginde yapacaktı. Kırıkkale ve Ankara mitinglerinin açıklandığı günlerde 6 Nisan 1978'de Ankara'daki bir postaneden Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun adresine bir paket postalandı. Bomba paket mitingden bir gün önce yani 14 Nisan 1978'de Fendoğlu'nun elinde olacak şekilde postalanmıştı. Aynı eller bir gün sonra yine Ankara'dan Pazarcık Belediye Başkanı'na da bir koli postaladılar. Fendoğlu, Sünni ve MHP eğilimli olmasına karşılık Pazarcık Belediye Başkanı Alevi ve CHP eğilimliydi. Malatya'ya gönderilen paket belediye muhtemidi tarafından bekletildiği için geç patladı. 17 Nisan'da patlayan bomba paketi Fendoğlu'nun ve yakınlarının ölümüne yol açtı. Belediye başkanının ölümünü MHP'lilerin taşkınlıkları izledi. Fakat Fendoğlu'na karşı düzenlenen tertibin amacının sadece Malatya'da olay çıkarmakta sınırlı olmadığı anlaşılıyordu. Pazarcık Belediye Başkanı'na gönderilen koli de onun almaması sonucu bir posta memurunun elinde patladı. Bomba paketlerinin MHP'nin Ankara mitinginden önce Malatya ve Kahramanmaraş'taki Alevi ve Sünni yurttaşları karşı karşıya getirmek ve mitinge malzeme sağlamak amacıyla düzenlenen bir tertibin unsurları olduğu açıkça ortadaydı. Bombaları üzerinde araştırma yapan uzmanların gerek 16 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'ne atılan bombanın gerekse Malatya Belediye Başkanı ile Pazarcık Belediye Başkanı'na gönderilen bombaların aynı maddelerden yapıldığının saptaması da bu olayların aynı tertip zincirinin parçaları olduğunu gösteriyordu. Uzmanların sapladığı diğer bir husus da bomba yapımında kullanılan maddelerin sadece nükleer araştırma merkezinde bulunmasıydı. Bu merkez, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu'na bağlıydı. Atom Enerjisi Komisyonu, 2. MC hükümeti döneminde MHP'nin denetimi altına alınmıştı. Birçok ülke ocaklı yönetici bu kurumda çalışıyordu. Malatya ve Pazarcık niçin seçilmişti? Çünkü her iki ilimizde de Sünni ve Alevi mezhebinden yurttaşlar bir arada yaşıyor ve MHP uzun zamandır bu yurttaşlarımız arasında düşmanlık körüklüyordu. MHP mezhep düşmanlığıyla bu bölgede önemli bir güç de yaratmıştı. Anarşinin CHP hükümeti kurulduktan sonra buralarda yoğunlaşması dikkat çekiyordu. Fakat Nisan ayında bütün yurtta bir tertip rüzgarı eserken olayların Malatya ve Pazarcık'ta yoğunlaşması dikkat çekiciydi. Malatya Belediye Başkanı'na bomba paketinin postalanmasından 2 gün önce yani 4 Nisan'da Malatya Meslek Yüksekokulu öğrencisi sol görüşlü Ahmet Satılmış komandolar tarafından öldürüldü. Aynı gün Kahramanmaraş'ın Yörük Selim mahallesinde ilericilerin gittiği bir kahveye iki otomobilden önce bomba atıldı. Daha sonra otomatik tabancalarla açılan ateşle televizyon izlemekte olan 81 yaşındaki Sabri Özkan adlı yurttaş öldürüldü. Olay hakkında yapılan soruşturmada cinayeti esir Türkleri Kurtarma Ordusu, ETKO, militanlarının işlediği anlaşıldı. Malatya'da bombanın patlayacağı gün olarak saptanan 14 Nisan'da yeni olaylara meydana gelmesi de ilginçti. Bu tarihte Erguvan Lisesi öğrencisi Zeynel Adıgüzel komandoların saldırısı sonucu öldürüldü. Aynı gün komando olarak bilinen eğitim enstitüsü öğrencisi Vedat Özdemir ile Sümer Ortaokulu öğrencisi Ömer Tay da ayrı ayrı semtlerde yaralı olarak bulunduktan sonra kaldırıldıkları hastanelerde öldüler. İçişleri Bakanı İrfan Özaydın'ın yaptığı açıklama olayları bir ölçüde aydınlatıyordu. Bakanın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ta bir süredir meydana gelen olayların yaratıcısı olarak Esir Türkleri Kurtarma Ordusu, ETKO ve Türk Yıldırım Komandoları, TYK adlı iki gizli örgüt açığa çıkarılmıştı. Teröristler yeni eylem planları ve hazırlıkları ile beraber yakalanmışlardı. Mart ayının ortalarından beri İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Ankara dörtgeninde gelişen ve giderek tırmanan olayların aynı amaca yönelik bir planın parçaları olduğu açıkça ortadaydı. Kontrgerilla'nın eylem planının son noktası MHP'nin Ankara mitingiydi ve bu tarihe kadar meydana gelen olaylar anarşinin doruk noktasına çıkarılmasına, ateşin bacayı sarmasına hizmet ediyordu. Plana göre bütün güçlerini Ankara'ya toplayan MHP, ordu içindeki Türkeş Cuntası'nın da desteğiyle 15 Nisan'da hükümeti yıkacak ve iktidara el koyacaktı. Cuntanın son toplantısı MHP mitinginden 2 gün önce yapıldı. Toplantı 13 Nisan 1978 tarihinde Konya'da ordu evinde gerçekleştirildi. Aydınlık gazetesinin ortaya çıkardığı toplantıda sivil kanadı MHP olan istihbaratı MİT ve Özel Harp Dairesi içindeki görevlilerce yürütülen ve vurucu güç olarak ülke ocaklarındaki STK'lardaki ve Kıbrıs'taki eylemcileri kullanan kalkışma gözden geçirildi. Amacı Türkeş Cuntası'nın yönetime el koyması olan bu faaliyetin yeterli olup olmadığı tartışıldı. Konya toplantısına zamanın 2. Ordu Komutanı Orgeneral Vecihi Akın başkanlık etti. Toplantıya katılanlar iş adamları Sabancı ve Halit Narin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Okullar Komutanı Tuğgeneral Sami Karamısır, eski Özel Harp Dairesi başkanlarından ve Namık Kemal Ersun Cuntası'nın ileri gelenlerinden emekli Korgeneral Recai Engin ve Vecihi Akın'ın Kurmay Başkanı Tuğgeneral M. aktardı. Toplantı aynı zamanda Türkiye'nin önemli iş adamlarının desteklerinin kazanılması toplantısıydı. Vecihi Akın toplantının açılış konuşmasında daha önce 2. Ordu bünyesinde yapılmış olan anarşi seminerleri hakkında bilgi verdi. Akın sol örgütlerden ve hükümetin tutumundan şikayet ederek tabanı tutamadıklarını ileri sürdü ve bu gidişe dur demek gerektiği düşüncesini yaygınlaştığını söyledi. Akın'dan sonra söz alan Sabancı, uluslararası ilişkileri, kredi sorunlarını ve döviz darboğazını anlattı. Sabancı'yı tamamlayıcı içerikte konuşan sanayici Halit Narin, grevlerden ve sendikal mücadeleden yakınarak bunların üretimi aksattığını, bunun da ülkenin genel menfaatleriyle çeliştiğini söyledi. Tuğgeneral Sami Karamısır, Nisan başında Antalya'da Tugay'da yapılan toplantıyı anlattı. Ordunun çeşitli alt kademelerindeki durum hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan Recai Engin, Özel Harp Dairesi'ndeki durumu ele aldı. Toplantıda harekete geçilmesi kararı alındı. İş adamları Ecevit'e MC hükümetinin son döneminde verdikleri desteği çekeceklerini söylediler. Vecihi Akın'ın yaptığı kapanış konuşmasıyla toplantı sona erdi. Konya toplantısı çabuk açığa çıktı. Konuyla ilgili bir istihbarat raporu hükümete ulaştırıldı. Bu raporda Konya toplantısına eski İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün'ün de katıldığı yazılıydı. Oysa olaya yakın kişiler, Türün'ün bu toplantıya katılmadığının, onun fikirlerini Konya'da Sami Karamısır'ın dile getirdiğini belirttiler. Konya toplantısı öncesinde Nisan ayı başlarında Antalya'daki Tugay'da bir hazırlık toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu toplantı Tuğgeneraller seviyesindeydi. Tuğgeneral Sami Karamısır ve Trakya Zırhlı Tugay Komutanı Antalya'ya bir hafta sonu tatili görünümünde gitmişlerdi. Eğridir Komando Tugay Komutanı Aşir Özözer ise yakınlarına İstanbul'da bir kursa katılacağını söyleyerek birliğinden ayrılmıştı. Toplantıya katılan dördüncü kişi ise Antalya'daki Tugay'ın komutanıydı. Toplantıya Ankara'dan gelen Sami Karamısır, merkezdeki birliklerin görüşlerini bildirdi ve Antalya'da alınacak kararları üst makamlara ileteceğini söyledi. Trakya Zırhlı Tugay Komutanı ise kendi bölgesiyle ilgili gelişmeleri anlattı. Aşir Özözer yaptığı konuşmada sivil kesimdeki durum üzerinde durdu. Yakın bir tarihte kayınpederi Faik Türün'ün anlattıklarını iletti. Ayrıca Özözer, Eridir'deki Komando Tugay'ında mesai arkadaşları ve ÖHD subaylarıyla yaptığı toplantıda alınan kararları açıkladı. Konya toplantısı öncesinde 2. Ordu bünyesinde bir dizi seminer tertiplenmişti. Bu seminerlerden birine sadece yüksek rütbeli subaylar ve generaller katıldı. Anarşi konusundaki seminerde bir albay uzun bir rapor okudu. Rapor subaylara ülkemizin içinde bulunduğu durumu düzeltmek için harekete geçmeyi öğütlüyordu. Raporda sadece sol faaliyetleri ele alınmış, MHP'lerin işlediği cinayetleri ve saldırılara yer verilmemişti. Bu durum bazı subaylarda eleştiri konusu olmuştu. İlginç olan bu seminere ÖHD Başkanı Kurmay Albay İsmail Hakkı Özkan'ın da katılması olmuştu. Aslında raporu hazırlayan Özkan'dı. Seminerin tertip edilmesi fikri de İsmail Hakkı Özkan'dan çıkmıştı. Hükümet Konya toplantısını zamanında haber alarak Vecihi Akın'ı İzmir'de yeni kurulan NATO karargah komutanlığına atadı ve bir müdahale olasılığını önledi. Ordu içindeki MHP'li kaynaşma sonucu aceleci müdahale girişimleri önlenirken 12 Eylül darbesini gerçekleştirecek isimler kritik noktalara yerleşiyordu. 6 Mart 1978'de Orgeneral Kenan Evren Genelkurmay Başkanı, 8 Mart'ta Orgeneral Nurettin Ersin Kara Kuvvetleri Komutanı oldular. 21 Ağustos'ta ise Orgeneral Tahsin Şahinkaya Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanıyordu. Hükümet içeride anarşi ve terörle uğraşırken ABD'nin Kıbrıs'tan kaynaklanan dayatmalarını da göğüslemeye çalışıyordu. Ecevit 10 Mart 1978'de Montreux'de Yunanistan Başbakanı Karamanlis ile görüştükten sonra "Amerika gölge etmesin, başka ihsan istemem." diyordu. Aynı gün Türkiye, ABD Başkanı Carter'ın Türkiye'ye uygulanan silah ambargosu ile ilgili manevraları üzerine ABD'ye nota verdi. ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye 1974'ten beri uyguladığı silah ambargosunu 25 Temmuz 1978'de şartlı olarak kaldırdı. Ancak askerlerimizi Kıbrıs'tan çekmemizi istedi. Ecevit hükümeti dönemindeki en önemli gelişmelerden biri 1 Şubat 1979'da İran'a dönen Hümeyni'nin Tahran'da 1 milyon kişi tarafından karşılanmasıydı. 10 gün sonra İran, arkasından Pakistan, Sento'dan çekildiklerini açıkladılar. Sento dağıldı. Böylece Türkiye'yi 12 Eylül'e götüren önemli kilometre taşlarından biri de aşılmış oluyordu. 16 Ekim 1979'da istifa eden Ecevit hükümetinin yerine Demirel'in azınlık hükümeti kuruldu. Anarşi ve terör daha geniş kitleleri hedef alarak yükselmeye devam etti. 28 Mayıs'ta MHP'li Gün Sazak, 20 Temmuz 1980'de Nihat Erim, 23 Temmuz'da da Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler öldürüldü. 5-7 Temmuz günleri Çorum'da gerçekleştirilen kırımda 20 yurttaşımız hayatını kaybetti. Şubat 1980'de ise İzmir'in mahalleleri büyük çatışmalara sahne oldu. 15 Şubat'ta İzmir'de asker Tariş'e girdi. İstanbul'da askerler kapalı kepenkleri zorla açtırdı. PKK saldırıları başlıyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri de MIT'in kurduğu aydınlık tarafından kanıtlanmış bulunan PKK'nın Güneydoğu'da başta Türkiye İşçi Köylü Partisi, TİKP yöneticileri olmak üzere sol örgütlerin liderlerine yönelik saldırılardı. TİKP bu saldırılar sonucu Güneydoğu'da 5 değerli yöneticisini yitirdi. MİT kontrgerilla kışkırtması olan bu saldırıların hedefi Güneydoğu'da sol hareketi hasfiye etmek, etnik milliyetçiliği kışkırtmak ve bölücülüğü geliştirmekti. Böylece kontrgerilla terörüyle Kahramanmaraş, Çorum gibi bölgelerimizde körüklenen Sünni-Alevi çatışmasına Türk-Kürt çatışması senaryoları ekleniyordu. Anarşi ve terörün önlenememesi, etnik ve dinsel çatışmaların gelişmesi, el sopalı iktidar ihtiyacını güçlendiriyordu. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetleri 2 Ocak 1980 günü hükümete uyarı mektubu veriyordu. Ekonomik kriz Demirel hükümeti döneminde derinleşiyordu. 1 Aralık 1979 günü Başbakanlık Müsteşarlığına Turgut Özal atandı. Özal bir süre sonra 24 Ocak kararlarını açıkladı. Ekonomiye serbest piyasa kuralları kumanda edecekti. Böylece kamunun ihtiyacı, kamu ekonomisi tasfiye edilecekti. Daha sonraki yıllarda göreceğimiz özelleştirmenin kapısı 24 Ocak kararlarıyla açılıyordu. Ekonomi dışa açılacak ve dünya sermayesi de bütünleşecekti. Böylece Türk parasını koruma kanununu kaldırmanın, iş piyasaya dövizle hükmetmenin yolu açılıyordu. Gümrükler kaldırılacak, tarım ve sanayi sınırlandırılacaktı. 24 Ocak hem dışarıya dünya sermayesini hem de içeride hortumcu, vurguncu, tefeci sınıflara kaynak transferini öngörüyordu. Bu da 1961 Anayasası ile olanaksızdı. Emekçi sınıflara kemer sıkma uygulaması getirecek önlemler özgürlükleri ve işçi sendika haklarını sınırlayacak yasal değişikliklerle birlikte yürütülmeliydi. Eli sopalı iktidar ihtiyacı. Dolayısıyla 24 Ocak kararları düzleminden bakıldığında da eli sopalı iktidar Türkiye'nin gündemine girmiş bulunuyordu. Türkiye iç koşullarının yanı sıra ABD'nin bölgesel çıkarları açısından da 12 Eylül'e sürükleniyordu. Bölgemizde ABD ile SSCB rekabeti şiddetlenmişti. İran'daki Hümeyni devrimi ABD'nin Türkiye'ye yüklediği taşeron rolünün önemini artırıyordu. Oysa Türkiye, parlamenter sistemin ürettiği iktidarlarla bu görevi tam olarak yerine getiremiyordu. Amerikancı derin devlet, iktidara bütünüyle yerleşmek ve Türkiye'yi sıkı denetim altına almak amacıyla 12 Eylül 1980 darbesinin koşullarını hazırladı, planlamasını, örgütlemesini ve yürütmesini gerçekleştirdi. 12 Eylül 1980 günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necat Tümer, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'un oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koydu. Hükümet ve parlamento feshedildi, siyasi partilerin faaliyeti durduruldu. 9. ayrımın sonu, sayfa 146.